Bosch, Daimler.
Eylül 2023, Amerika açığın ardından. Grand Slam tenis dünyasında Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen dört büyük turnuvanın her biri için kullanılan bir tabir. Bu turnuvaların tümü aynı zamanda majör turnuvalar olarak da adlandırılır. Her sene tekrarlanan bu dörtlü serinin başlama ve bitiş tarihlerine göre yıl içindeki dağılımı ise Avustralya Açık Tenis, Ocak, Fransa Açık Tenis, Mayıs-Haziran, Wimbledon, Haziran-Temmuz ve Amerika Açık Tenis, Ağustos-Eylül şeklinde sıralanır. Sezonun son turnuvası olarak bilinen Amerika Açık Tenis Turnuvası bu yılda yine Ağustos-Eylül arasında New York'ta yapıldı. Tenis tutkunları turnuva boyunca müthiş maçlara tanık oldu. Ayrıca Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın tarihinde de tıpkı diğer Grand Slam turnuvalarında olduğu gibi pek çok unutulmaz maç da var. Özellikle 1980'de John McEnroe, Bjorn Borg ve 2008'de Roger Federer, Andy Murray finalleri bu turnuva özelinde apayrı bir yere sahip. Bu yılki turnuvada ise tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3 setlik maç sonunda yenmeyi başardı. Maçı 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazanan Djokovic aynı zamanda 10. Amerika Açık finalinde 4. zaferini ve toplamda 24. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Dile kolay, Djokovic an itibariyle 36 yaşında ve usta raket bu galibiyetle birlikte tekrar dünya sıralamasında bir numara. Ayrıca en çok Grand Slam kazanan tenisçi unvanı da artık Djokovic'in elinde. Djokovic'in elde ettiği bu son zafer onun bütün zamanların en iyisi olduğu iddiasını da yeniden gündeme taşıdı. Bu konu elbette tartışmaya açık. Fakat bu yılın Amerika Açık finalinde bir sezonda 3. Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ilk tenisçi unvanını elde etmesi iddiaları istatistik olarak da çok destekliyor. Dahası Amerika Açık'ta kazandığı bu şampiyonlukla birlikte Djokovic ezeli rakiplerinden Nadal'ın 2, Federer'in ise tam 4 Grand Slam önüne geçmiş durumda. Djokovic bugün hala yüksek seviyede tenis oynayabildiğini ki bunu Medvedev karşısında bir kez daha kanıtladı, en büyük turnuvaları kazandığını ve bu sporu şimdilik bırakmak istemediğini söylüyor. Ayrıca yıllarca Federer, Nadal veya Murray'e karşı yarışmış olsa da son dönemde onu en çok zorlayan raket kuşkusuz genç İspanyol raket Carlos Alcaraz oldu. Hatırlanacağı gibi Djokovic bu yılın Wimbledon finalinde Alcaraz'a karşı destansı bir maç oynamış fakat genç yeteneğe yenilmekten kurtulamamıştı. Bu sarsıcı mağlubiyete rağmen kısa sürede kendini toparlayan Djokovic'in genç rakibi Alcaraz ve son dönemin usta isimleri hakkında da olumlu düşünceleri var. Örneğin Jannik Sinner, Casper Ruud, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ve Daniil Medvedev gibi oyuncuların dünya tenisi adına bir şans olduğunu söylüyor. Son dönemde olağanüstü bir form grafiği yakalamış olsa da ilerleyen yaşıyla birlikte Djokovic de artık tenis kortlarındaki son yıllarını yaşıyor. Ancak şu anki formu sürdüğü sürece Djokovic'i izlemeye belki bir süre daha devam edeceğiz. Amerika Açık'ta tek kadınlar kategorisinde ise en az Djokovic'in başarısı kadar dikkat çeken bir başka hikayeye daha şahit olduk. Amerikalı genç yetenek Coco Gauff, Belaruslu rakibi Arina Sabalenka'yı bir set geriden gelmesine rağmen yenmeyi başararak kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Gauff'un bu zaferi özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Coco Gauff final maçının özellikle son setinde rakibine karşı verdiği inanılmaz mücadeleyle tenis severlere unutulmaz anlar da yaşattı. Sergilediği performansla izleyenlerin takdir dolu alkışlarını toplayan genç raket, başarıya aç bir oyuncu profilinden örnekler sundu. Anlaşılan tenis dünyasında bu genç ismin Coco Gauff'un adı artık daha sık duyulacak. Özetlersek 2022 Amerika Açık Tenis Turnuvası Djokovic'in müthiş rekoru ve kadınlar kategorisinde yeni bir ismin ortaya çıktığı kaliteli bir turnuva olarak tarihe geçti. Son olarak Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın final karşılaşması 23 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük tenis stadyumlarından biri olan Arthur Ashe Stadyumu'nda oynandı. Turnuvayı izleyenler Djokovic ve Gauff'un tenis ziyafetinin yanı sıra bir dönemin unutulmaz efsane oyuncusu Arthur Ashe'i de sık sık andılar. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın girişinde canlı yayında okuduğum metinden de anlayacağınız gibi bugün Amerika Açık üzerinden dünya tenisini konuşacağız. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatacağım. Tüm programların hazırlanmasında, tekrar yayınlarında, yazışmalarında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran Sefa Aktan, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve tam sağımda az önce okuduğum metni de yazan programımızın konuğu sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyoruz sizlere. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Gayet iyiyim, biraz sesimden dolayı özür dilerim. Evet. Hafif bir şey var, soğuk algınlığı.
Bu Eylül'de, Ekim'de, özellikle Ekim'de bu hava değişimleri hepimizi şöyle bir yoklar.
Yani bende de mevsim geçişlerinde böyle bir şey oluyor. Önüne geçemiyorum ama oluyor yani.
Gençlikten oluyor bunlar.
Olabilir.
Ahmet Hoca gülüyor bak. Evet. Tabii gençliği duyunca gülüyorsun değil mi hocam?
Yani artık hepimiz gençlik aşamasının belli bir evresine gelmiş vaziyetteyiz. O yüzden çok normal ama gerçekten havalar öylesine farklı, dalgalı bir şekilde gidiyor ki hepimiz açısından sıkıntılı bir süreç aslında.
Çok doğru. Hocam çok doğru diyorsun. Şimdi bu gençlik, orta yaşla ilgili kulakları çınlasın. Annemle konuşuyoruz yazlıkta bu yaz. 80'e artık 1-2 basamak var annemin.
Maşallah.
Dedim sen artık yaşlısın. Yo ben daha hala orta yaşlıyım dedi. Anne dedim biz orta yaşın ortasını geçtik dedim. Hani insan acaba yaşlandıkça hep mi kendini orta yaşta görmek istiyor? Daha oralarda değiliz herhalde hocam.
Yok, daha oralarda değiliz ama Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına baktığınız zaman da biz de yaşlı kategorisinde değiliz. Onu da söyleyeyim yani. Öyle baktığınızda.
Tabii doğru. Hala sevinecek, mutlu olacak kotadayız değil mi?
İşin o tarafı da var yani.
Hocam bu vesileyle rahmetli Bozkurt, Profesör Doktor Bozkurt Kurucu da anmak isterim. Sevgili hocam evet. Antropolog sen de bilirsin. Çok iyi bilirsin. Hani alanında da ilgili bir isimdir. Bir duayen isimdir. Aslında lisans eğitimini mimarlıkta yapmıştır. Sonra Amerika'da. Onunla programlar yaparken çok yıllar önce bir gün bana şey dedi, Muratçım dedi, en tehlikeli dönem ne biliyor musun dedi. Hocam sizi iyi gördük demeye başlıyorlar dedi. Ben anlıyorum ki artık o iyi gördüğün içinde başka mesajlar var dedi. Daha bize sizi iyi gördük diyen yok değil mi hocam, çok şükür.
Yok ya değil. Gerçekten Bozkurt Kılancı Hoca çok önemli bir isimdi Türkiye'de antropolojide ve çok şanslısınız. Yani benim dinlediğim gerçekten çok akıcı bir şekilde anlatan ve o kadar net bir şekilde bildiklerini öğreten bir insandı ki hakikaten nurlar içinde yatsın.
Evet hocam, ne güzel Ne güzel dedin. Hakikaten çok büyük bir şans. Biz yayıncıların böyle şanslarımızı da kullandığımız anlar oluyor. Hatta o şansları biraz yaratmak bizim de elimizde oluyor. Bu usta isimlere ulaşıp bir şekilde ikna etmek gerekiyor. Bozkurt Hoca da sağ olsun hiçbir zaman beni kırmamıştı o geride kalan yıllarda. Şimdi Amerika Açık, Özkan aslında çok güzel özetlemiş. Biz biliyorsun yıllar önce Spor Daima'da 4 programlık bir seri yaptık. Evet. Her Grand Slam'e ayrı bir program ayırdık. Dolayısıyla üçümüzün de ilgi alanında, biraz da biliyoruz da. Sen nereden şimdi bu Amerika Açık üzerinden, Özkan'ın yazdıkları üzerinden nereden konuya dahil olmak istersin? Bir kere bilmiyorum şu kısım herhalde önemli değil mi? Sen de vurgu yapacaksındır. Djokovic artık Federer'in de Nadal'ın da resmi olarak da sayılar olarak da önünde.
Ben şuradan giriş yapacağım. Bu söylemiş olduğunuzu zaten net bir şekilde sayılar ortaya koydum. Hı hı. Fakat ben biraz daha işin biraz daha böyle medya kısmından, popüler kültür kısmından girerek bir geçiş yapayım ve daha iyi anlaşılması için bir zemin oluşturayım. O da şu, şimdi söz konusu o dört yapraklı yoncanın en son yaprağından bahsediyoruz. Yani zaman dilimi açısından baktığımızda işte Avustralya ile başlayıp Fransa, ardından İngiltere, Wimbledon ve en sonuncusu Amerika.
Yılı kapatıyoruz Amerika Açık'la.
Yılı böyle kapatıyoruz. Hı. Ama burada dikkat çekici olan bir şey var. Benim özellikle de bu program yapıldığında tekrar baktığım eleştiriler var. O eleştiri de şurada düğümleniyor. Mesela yarı final maçı gece saat 2'de Türkiye saatiyle yayınlandı. Hı hı. Ve saatlere baktığımız zaman mesela diğerlerinde ortalama bir şekilde oynandığı saatlere baktığımızda genelde tüm dünyanın izleyebileceği, rahatlıkla izleyebileceği saatlere konduğunu görürsünüz. Burada pek ona uyulmadığını görüyorsunuz. Yani Amerika'da durum biraz daha farklı yürüyor. Yani Amerika'nın o medyayla kurmuş olduğu bağlantının ya biz yaparız, biz belirleriz anlayışı biraz... Yani biraz daha tepeden bakma anlayışı burada da kendisini gösteriyor.
Amerika bizimle örneğin Avrupa ülkeleriyle 7-8 saat geride değil mi hocam? Avustralya işte, önde.
Öyle olunca da gecenin bir vaktinde kalkıp o maçı seyredebilmek ya da ona ilişkin hazırlık yapabilmek o kadar kolay değil. Ama diğer turnuvalara baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bir ortak bir paydada buluşulduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Yani bu neden önemli derseniz bu televizyon izleyicileri çekme açısından önemli bir karar. Hı-hı. Yani o saatin belirlenmesi. Hı-hı. Ve ona göre ona uygun bir zeminin oluşturulması açısından önemli. Ve bir kez daha şunu hatırlatalım. Birazdan o yaş faktörüyle bağlantılı olarak 36 yaşına gelmiş olan Djokovic'in bundan sonra da devam edeceğini ama işinin giderek zorlaştığı gerçeğini ortaya koyan şey şu olacak. Tenis de uzun soluklu bir mücadele. Yani tabii. Öyle kısa zaman dilimi içinde biten bir karşılaşmadan söz etmiyorsunuz.
Bir maraton evet.
Ve orada özellikle de karşılıklı olarak setler alındığında yani iş uzamaya başladığında süre de uzuyor. 3 saat 4 saatlere varabilecek. Bunun naklen yayınlığı aşamasını düşündüğünüzde bu çok ilginç bir periyodu bizim önümüze çıkartıyor. Birinci hususun ben burası olduğu kanaatindeyim. Hı. Üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi burası. Hı. Bir ikincisi de Djokovic'in 24.sünü kazandığı Grand Slam'le beraber verdiği bir mesaj var. O da Kobe Bryant'e gönderme var. Hı. Yani 24 numara giyip kendi kıyafetinin üzerine 24'ü işlemesi ve kendisiyle yapılan röportajda Kobe Bryant'ı saygıyla anması var.
Evet.
Bu çok önemli bir durum. Hı hı. Yani baktığımızda aslında söz konusu spor dallarının hep birbirinden ayrı olduğunu falan düşünürüz ama bir taraftan da bu spor dalları içerisinde bazı isimler var ki işte Kobe Bryant da bunlardan bir tanesiydi. Hepsinin üzerinde ortak paydada buluşabilecek, herkese erişebilecek isimlerden bir tanesi olduğu için bu anlamda işte bir tenisçi de kalkıp 24. Şampiyonluğunu kazandığında 24 numara giren bir ismi saygıyla anma gereksinimi hissedebiliyor. Bu çok önemli bir husus.
Yani bir nevi bu sporcularının piramidinin de en üstünde bir krem de la krem diye bir yapı var değil mi hocam?
Kesinlikle öyle ve aslında sporcuların da kendi içerisinde aslında birbirleriyle hep takip ettiklerini hem de birbirlerine bir açıdan da farklı alanlarda da olsalar gıptayla, imrenmeyle baktıklarının da bir göstergesi bu.
Çok güzel, çok doğru söyledin. Hatta bu hayranlık boyutunda ben yine bu sene hatırlıyorum. Maçların ardından YouTube'da yorumlar yapıyor farklı spor kanalları, biliyorsun farklı isimler. Caner Eler'di galiba, o da biliyorsun çok deneyimli bir spor aktarıcısıdır, yorumcusudur.
Evet.
Oradaydık diyor ve basketbolcular da maçları izleyenlerden çok isimler vardı diyor. Karşıdaki hamburgerci de, şimdi isimlerini hatırlamıyorum, şununla karşılaştık, bununla denk geldik diye anlattı. Yani bu sene benim de dikkatimi çekti. Fransa'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da ciddi bir basketbolcu, NBA profesyonel ligdeki basketbolcuların da bir ilgisi daha fazla gibi geldi. Bilmiyorum, sen gözledin mi bunu hocam?
Valla benim açımdan dediğim gibi bu bu konu önemli bir husus. Djokovic'in bunu bu şekilde almış olması son derece önemli. Caner Eler'in söylediği de önemli bir tespit. Ve yani klasik anlamda baktığımızda kafamızda hep böyle kalıplar vardır ya, işte futbolcu futbol sever, basket öyle değil. Yani sonuç itibariyle insanlar kendi uzmanlık alanlarının dışına da bakarlar ve oradaki başarılı insanları takip ederler ve o başarılı insanlarla da çoğu kez tanışırlar. İşin bu tarafı da vardır.
Tabii. Ve, çok doğru.
Ve o öyküler de anlatılır zaten. Gayet iyi biliyoruz bunları.
Tabii. Hocam sen bir soluklan bakalım. Özkan neler söyleyecek? Konuya nereden dahil olacak?
Şimdi şunu söylemek lazım. Dört ayrı Grand Slam'in, yani ayrı ayrı ülkelerde olduğunu biliyoruz ve benim en çok dikkatimi çeken şey şu. Her ülke yani kendi coğrafyasının ve geleneğine göre bir şey oluşturuyor, bir biçim. Yani Wimbledon'a gittiğiniz zaman çocukların topu alışı, köşeden yani sayı bitiren toplayıcıdaki o ciddiyet, o acayip bir gelenekçi yapı, işte oradaki renkler, o yeşil rengin hakimiyeti, işte tribünler vesaire, tam bir İngiltere. Fransa'ya gidiyorsunuz.
İngiltere, Wimbledon'un bir başka özelliği ne?
Nedir? Ben tam olarak söylediğiniz
anlamı. Ben şimdi kulaklar çınlasın. Ben de yıllardır izlerim. Ha. 30 yıldır hiç dikkatimi çekmemişti. Eşim uyardı bir gün. Beyaz dışında hiçbir şey giyemez. Dedim ki bunlar niye hep aynı formayı giyiyor? Hangisi anlamıyorum. Dedi onlar öyledir. Yani kadınlar daha detaycı. Detayları da yakalıyorlar. Sen biliyor muydun hocam bu Wimbledon'daki bu beyaz kuralını?
Beyaz kuralı olduğunu biliyorum.
Evet.
Her neyse, herkes kendi şeyini, yani kültürünü de biraz orada şey yapıyor. Tabii, yani lanse ediyor. Şimdi hocamın en başta söylediği saat konusuna gelince, Amerika'da bu işin tamamen marketingiyle ilgilendiği için, işte NBA vesaireyi, yani tam bir organizasyon canavarı olduğu için ve bunları çok güzel hayata geçirdiği için biraz öyle üstten bir yapıcı bir bakış var. Hocama kesinlikle katılıyorum.
Yani fakat kuralları biz koyarız. Tamam,
yani işte NBA diyorsun. Gibi bir organizasyonu yapıyorsanız eğer ve işte Premier League gibi bir organizasyona size bakarak, öykünülerek yapılıyorsa,
İngiltere için söylüyorsun.
Evet, yani dolayısıyla Amerika'nın nasıl bir yer olduğu belli ama çok da doğru değil, ama işler böyle sürmeye devam ediyor. Ve benim başka bir şey dikkatimi çekiyor. Giden her tenisçi, gittiği her coğrafyada sanki tabii ki tenis olarak aynı şeyi yapıyor da farklı bir psikolojiyle oynuyor. Biraz önce ünlülerden bahsettik ya, işte Wimbledon'da Brad Pitt şeydeydi mesela.
Tabii. Tribündeydi.
Tribündeydi. Her yerde farklı farklı var. Bir takım yapılanmalar var. Ben şeyi de çok dikkatimi çekti. Bu Amerika Açık'ta mesela çok güzel tenis maçları oldu. Yani Djokovic'in işte bu kazandığı rekordan sonra mesela maç biterken o kadar sakindi ki, maç bittikten sonra hakemi gitti tebrik etti. İşte karşısındaki rakibini tebrik etti. Sonra birdenbire raketini attı ve şey yaptı, yani yüzük oyun kapandı. Çünkü ciddi bir şeyi geride bıraktığını biliyor. Ya düşünsenize, bir maç 3 saat sürebiliyor, 4 saat sürebiliyor. Siz 24 tane Grand Slam kazanıyorsunuz ve bunun çok ama çok uzun bir hikayesi var. Nasıl bir şey duyguysa ve yaş 36.
Ve bütün rakiplerinden de bir adım öne geçtiğini tescil ediyorsun.
Tabii şimdi bir otobüs durağı gibi düşünelim. Hadi Federer durağı geçirmiş, Nadal durağı geçirmiş. Oho, yani inanılmaz bir şey ve onun verdiği, artık her şeyi bitirmiş olmanın verdiği duyguyla yere uzanışı tam görülmeye değerdi. Kadınlar finalinde yine Goff'un mesela o yeni çıkan son sette, özellikle son dakikada yapılan öyle şeyler vardı ki, bir yani mesela o kadar sert bir smaç vuruyor ki diyorsunuz ki artık bu mümkün değil,
geri
çıkmaz.
Dönmeyecek diyorsun.
Fakat çıkıyor bütün şey. Belki de erkekler finalini geride bırakacak inanılmaz bir mücadele var.
Daha aksiyon.
Alcaraz maçı vardı mesela. Finale çıkmadan önce Medvedev'le oynarken. Yani Medvedev öyle bir tenis oynadı ki, dolayısıyla Alcaraz bir şekilde yenilmek zorunda kaldı. Yani ben şeye çok dikkat ettim. Çok, evet, maçlar oldu ama tam bir tenis ziyafeti vardı. Evet. Dolayısıyla da çok güzel taşlandı. İşte Djokovic'in rekoruyla, o yeni çıkan genç hanımefendinin performansıyla ve şeyi de gördüm, işte metinde de belirtmeye çalıştım. Yani çok aç biri sanki oynuyor ve diyor ki hani ben geliyorum. Tabii ki şey, Djokovic'in devamında gelecek bir sürü de erkek raket var biliyorsun, işte Alcaraz, Medvedev ve gelen kuşakta giden kuşak kadar gerçekten belli bir noktaya gelebilecek kapasitede, kalitede. Hakikaten ben mesela Medvedev'i seyrederken çok şaşırdım.
Şimdi bu soruyu Ahmet Hoca'ya da soracağım ama önce sana sorayım.
Buyurun.
Ki biz bu o dörtlü seriyi yaparken de bunu eni konu konuşmuştuk. Evet. Biz bir aslında bir tarihin içinden geçiyoruz izleyiciler olarak da. Belki tenis dünyasında bir daha bu kadar muhteşem bir üçlü olmayacak erkekler.
Evet.
Nadal, Federer ve Djokovic. Yani bu üç isim ultra yetenekli oldukları için aynı dönemdeki birçok ismin de aslında başarı kazanmasını istemeyerek de olsa engellediler. Yani birçok isimin talihsizliği bu üç isimle aynı dönemin tenisçileri olmaları. Mesela işte o Monfils hiçbir Grand Slam kazanamadan emekliye ayrıldı gibi. Yani böyle çok fazla isim var. Ya da bir Andy Murray'e bakıyorsun. Bir mi iki mi Grand Slam'ı var? Aslında çok daha fazlasını alabilecek kadar korta hakim bir isim. Ama karşısında üç tane biyonik adam vardı.
Farklı spor branşlarında da bu oluyor. Mesela işte Maradona vardı, Platini vardı da bir sürü bir oyuncu oynuyor da yani.
Ama onlar da sanki gene de diğer isimlere bir alan tanınıyor. Hani sayılar i̇şte o, daha fazla olduğu için.
Tabii,
o teniste birebir olduğu
tabii,
için.
O daha da acımasız oluyor. Şimdi Federer'le oynayamıyorsunuz. Yani bir tenis topuna nasıl falso verilir ya da düştüğü zaman
elinin tersiyle sineye vurur gibi. Yani o backhandleri nasıldır?
Bakın diye. Tenisten uzak biri olsanız bile olayın yani çok sıra dışı bir şey olduğunu algılayabiliyorsunuz. Federer'de bu vardı mesela.
Evet, i̇şte excellence'ları.
Yani mesela Nadal'da şu vardı. Net olarak görüyorsunuz. Teniste alanımıza gerek yok. Çok ciddi bir dirayet var. Evet. Asla ve geri dönüş yok. Kemik gibi bir irade ve özellikle toprakta. Şimdi bunu tabii sürekli görüyorsunuz.
Ve obsesif bir taraf var. O molalarda su şişelerinin açıları
vesaire
belirli şeyde olacak falan. Çok komik.
Şimdi
ya.
Bence bütün şeyi yani gidişatı yani seyri bu ve buna benzer davranış kalıpları etkiliyor. Hı hı. Yani dediğim gibi Federer'in estetiği kusura bakmasınlar ama hiç kimse de yok. Tabii. Ama Nadal'ın da şeyi yok işte.
Dirayeti
yok.
Çok güzel
tabii. Dolayısıyla çok önemli diğer rakiplerinden üstte olan bir takım meziyetleri içinde bulundurdukları an bir fark gösteriyorlar. Dediğiniz gibi de işte farklı tenisçilerde hani belki bir amiyane bir tabir ama hani geçmiş olsun, gerçekten de farklı bir çare yok.
Geçmiş oldu yani.
Dolayısıyla ama Djokovic'in bütün bunlara rağmen işte dediğim gibi onları bir durak gibi görürsek
bir adım öne geçti.
Önde geçmiş olması korkunç bir şey bu.
Bakalım Ahmet Hocam ne diyecek. Hocam buna katılıyor musun? Bu üç tenisçiyle aynı döneme gelmek büyük bir talihsizlik değil mi birçok isim için?
Tabii ki çok büyük bir talihsizlik. Bir taraftan yani şöyle büyük bir talihsizlik. Söz konusu üç ismi birden geçmek durumundasınız. Yani biriyle işte çeyrek finalde oynadınız ya da yarı finalde denk geldiniz ya da final var. Yani
birinden kaçsan öbürüne yakalanıyorsun değil mi?
Eninde sonunda bu isimlerle finalde karşılaşmak zorundasınız. Bu kolay bir şey değil.
Değil.
Burada belki verilebilecek örneklerden bir tanesi şu olabilir. Doğrudan doğruya az önce Özkan Bey Maradona Platin örneğini verdi. Ben başka bir örneği vereyim. Futbolda Ballon d'Or ödülleri var.
Evet.
Biliyorsunuz o ödüllerde son yıllarda ambargo koyan iki tane isim var. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi. Hı hı. Yani buralardan mesela çok iyi de olsanız aradan çıkabilmeniz ve o ödülü alabilmeniz ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü devreye başka şeyler giriyor. Ya da bu iki ismin oynadığı takımlar daha fazla farklı şekillerde etkide bulunuyor. O yüzden söz konusu bu üç büyük isimin olduğu dönemde ne kadar başarılı olursanız olun işte söz konusu o turnuvalarda şampiyon olabilmeniz ya da işte kendi adınızı daha fazla duyurabilmeniz ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu açıdan bir şanssızlık. Ama bir taraftan da baktığınızda üç ayaklı bir rekabetin sürmesi hem spor severler açısından hem de tenise gönül vermiş olan insanlar açısından ve tabii ki de bu işi yansıtan medya açısından müthiş bir avantaj sağlıyor. Hı hı. Yani düşünsenize bu kadar büyük üçlü bir rekabeti sunuyorsunuz. Ve bunun getirisi sponsorluklar anlamında, işte izlenme anlamında çok daha büyük keyifler veriyor.
Peki hocam, peki hocam bu rekabetle ilgili artık yavaş yavaş dili geçmiş zamanlı cümleler kurmak noktasında değil miyiz? Yani ben artık Federer'in tekrar bir Grand Slam'de olacağını düşünmüyorum. Yani umarım yanılırım ama bilmiyorum. Nadal bile artık kenarda gibi görünüyor.
Ya artık kolay değil. Yani giderek Djokovic açısından bile zorlaşacak. Çünkü az önce sözünü ettiğimiz sürelere baktığınızda aşağıdan gelenlerle mücadele edebilmek. Çünkü gerçekten ağır bir tempodan bahsediyorsunuz. Kolay işler değil bunlar.
Yani gençliği yenmek kolay bir şey değil. Gençlik
kolay,
değil mi?
Gerçekten kolay değil. Tamam, tecrübe çok önemli ama süre uzadıkça bunun yansımaları ve özellikle de yaş almış olan insanlar üzerindeki etkisinin daha fazla olacağını hepimiz biliyoruz. Yani kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Kolay bir
çok
spor
doğru.
Değil tenis.
Çok doğru. Ben kulakları çınlasın, küçük oğlumla ilk gençliğinde, ortaokul, lise yıllarında çok fazla masa tenisi oynardık. Ben de bayağı bir usta tarafım da vardı ama onun da bir azmi vardı ve hep ona şunu derdim. İş uzarsa sen kazanırsın Arda. İş kısa tutabilirsem, başarabilirsem ben kazanırım. Ya 3-0 kazanırım ya 3-2 sen kazanırsın. Gün gün ben geriledim, o ilerledi ve artık maçlar uzadıkça o kazanmaya başladı. Tam bu dediğini birebir yaşadım yani ben hayatımda da.
Burada bir de tabii işin içerisine şey girmeye başlıyor. Sakatlıklar girmeye başlıyor.
Tabii.
Yine rahmetli Kobe Bryant'ı bu şekilde analım. Artık sporculuğun son döneminde şöyle bir ifade kullanmıştı. Beynim vücuduma hükmetmemeye başladı.
Evet.
Yani şimdi bu kolay bir durum değil.
Sen şimdi bu cümleyi kurunca Özkan iştiyakle hemen kafasını salladı. Futbolda da çok yaşadığımız bir şey bu.
Tabii kesinlikle yani.
Dün mesela Beşiktaş...
Tekrar sizin geri dönmeniz o kadar kolay bir süreci karşılık gelmiyor.
Dün mesela Beşiktaşlı futbolcuların beyinleri ayaklarını komuta edemedi. Son 7 dakikada bir Beşiktaş klasiği olarak, bir Beşiktaşlı olarak sitemi edeyim takımıma 3-2 yenildik yani. Ve o ortalıkta yıkıldı.
Bu gerçekten çok acı bir süreç ama bunun hani birden fazla şekilde Beşiktaş'ın başına gelmesi de ilginç bir durum.
Demek ki tesadüf değil. Orada bir şey var.
Bu ne yazık ki böyle sistematik olarak işlemeye başladı. Bu kötü bir durum.
Evet.
Yani Beşiktaş'ın bu başarısızlığı bir şekilde karşısına alıp bununla mücadele etme yollarını ortaya koyması gerekiyor. Bu çok,
çok
acı
doğru.
Bir tesadüf. Yani karşınızdaki takım çünkü sizden çok daha güçlü, çok daha üstün olan bir takım değil.
Hocam yayına girmeden Özkan'ın kurduğu cümleyi sana aktarayım. Dinleyicilerimiz de duysunlar. Yani ben 40 yıldır bu işin içindeyim ve bu işi çok iyi bilen adamlardan biriyim. Ben Lugano takımının ismini duymadım dedi bana.
Evet,
i̇şte Özkan burada yani.
Evet.
Ben de duymadım açıkçası.
Yani takımla ilgili bir yorum yapmaya kalksam ayıp olurdu. Çünkü yani gerçekten bir bilgim yok.
Şimdi Beşiktaş deyince o zaman hemen bir cümleyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da tebrik edelim. İkisi de hem ligde hem bu uluslararası turnuvalarda inanılmaz gidiyorlar. Yolları açık olsun. Umarım Beşiktaş da onları örnek alır değerli hocam. Süremiz doldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sana son bir sorum şu olsun. Bir de bu aslında başka spor dallarını da kapsayan bir şey ama Fransa diyoruz, İngiltere diyoruz, Amerika diyoruz, Avustralya diyoruz. Bu ülkelerin rakımları da farklı. Rakımlar bile, evet. Denizden yükseklik bile sporcuların performansını çok etkileyen bir şey. Bunu bile aslında eni konu araştırmak gerekir değil mi değerli hocam?
Kesinlikle haklısınız ve aslında bütün bunlar beraberinde pek çok şeyi barındırdığı gerçeğini de ilerleyen haftalarda belki konuşmamız lazım.
Evet.
Çünkü o seçilen ülkeler de tesadüfen seçilen ülkeler değil.
Çok doğru. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam katkıların için. Sağ ol, var ol. Özkan'cığım son 30 saniye.
Şöyle söyleyeyim, yine Amerika açıkta bir başka şeyi bir kez daha gördüm ve işin zor olan tarafı da buydu. Mesela ben sizinle karşılaşıyorum, öyle bir sayı alıyorum ki hakikaten tam bir ustalık kokuyor ve diyor ki izleyenler evet bu taraf kazanacak. Fakat bu sefer siz bir sayı alıyorsunuz, daha ustaca bir şey var. Bu maçları iyice izlenir hale getirdi.
Tabii.
Yani her sayının kendi hikayesi olduğu için bir türlü sonuca acaba kim çabuk ulaşacak tam manası anlaşılmadığı için daha da izlenir hale geldi. Çok keyifli bir turnuvaydı.
Tenisin büyüsü de biraz bu değil mi?
Yani galiba evet.
Tenisi aşkla izleyenler, bu lezzeti alanlar.
Fazlasıyla.
Bu lezzeti alınma süreci içinde de insan ne gereksiz bir spor diyor çocukluğunda, ilk gençliğinde. Sonra bir bakıyorsun ki işin içinde strateji var, dirayet var, direnç var.
Neler yok ki?
Zamana oynamak var, sinirleri sağlam tutmak var. Her şey var yani.
İşte benim dikkatimi işte. Yani bir kez daha bu çekti. Bir sayı alınıyor ama kusursuz yani. Tenis öğrenecek birine gösterilecek bir
ve
sayı.
Ve o bir sayı her şeyi değiştirebiliyor. Kaç defa maç sayısından dönüp maç kazanan oyuncular var. Bizim o ünlü atasözümüzde olduğu gibi yani. Bir mıh, bir nalı, bir nal, bir
evet,
atı, bir at, bir orduyu mı diye kurtarır, bir ülkeyi diye. Gerçekten
beni öyle şaşırtan o güzelim sayı alan kişi mesela maçı kaybediyor.
Kaybedebiliyor.
Böyle bir şey var.
Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Biz muhtemelen program sonunda biraz daha Özkan'la bu konuları konuşmaya devam ederiz. Ama veda vakti. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.